Ayrım 34, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 413. Lisbeth Salander her ihtimali düşünerek deri ceketi ve botlarını çıkarmadan uyumuştu. Çabuk uyandı. Belki rüzgardan, belki de August'un uyurken inlemesindendi. Ama tekrar uykuya daldı. Kısa, tuhaf denilecek kadar gerçekçi düşler de gördü. Şimdi babasının annesine vurduğunu görmüş, çocukluğunda yaşadığı o öfkeyi hissetmiş ve uyanmıştı. Saat gecenin 3:45'iydi. August'un sayılar yazdığı kağıtlar komodinin üzerinde son gördüğü gibi duruyordu. Olağanüstü bir ses yoktu. Yalnızca rüzgar uğulduyor, ağaçlar hışırdıyordu. Ama yine de bir huzursuzluk hissetti. Önce zihnine asılıp kalan düş parçalarına yordu bunu, sonra ürperdi. Yan tarafındaki yatak boştu, August yoktu. Şimşek gibi ve hiç ses çıkarmadan kalktı. Yerdeki çantadan barettasını aldı. Taraçaya bakan mutfağa doğru ayaklarının ucuna basarak yürüdü. Derin bir nefes aldı. August yuvarlak mutfak masasının başına oturmuş bir şey yapıyordu. Çocuğu rahatsız etmemek için omzunun üzerinden eğilerek baktı. Bu defa ne asal sayıları çarpanlarını ayırıyor, ne de Lasse Westman ile Roger Winter'ın kendisine nasıl eziyet ettiklerinin resimlerini çiziyordu. Bir gardırobun aynalarında yansıyan satranç kareleri çizmişti. Karelerin üzerinde bir elini ileri uzatmış tehditkar bir figür ayırt edilebiliyordu. Nihayet katil belirmeye başlamıştı. Lisbeth gülümsedi ve sessizce geriledi. Yatak odasına dönüp yatağa oturdu, kazağını çıkardı, üzerindeki bandajı kaldırıp yarasını kontrol etti. Hala kötüydü. Yorgun ve bitkin hissediyordu kendini. İki antibiyotik hap alıp uzandı, uykuya dalar gibi oldu. Sanki düşünde Zala ve Camilla'yı görmüştü. Birden bir şey hissetti, ne olduğunu anlayamadı. Bir şey yaklaşıyordu. Bir kuş kanat çırptı dışarıda. August'un ağır sanki acı çeker gibi soluduğu duyuluyordu. Tam kalkmaya hazırlanırken buz gibi bir çığlık yırttı havayı. Michael Grant Otel'e gitmek için sabahın erken saatinde dergiden çıktı, bir taksi çevirmeyi düşünüyordu. Andrei'den hala haber yoktu. Hala kendini işi biraz abarttığına inandırmak istiyor. Andrei'nin bir kızın, bir arkadaşının yanından her an aramasını bekliyordu. Ne düşünürse düşünsün faydasızdı. İçindeki endişeyi bir türlü atamıyordu. Göttingen'a geldiğinde yine kar yağdığını fark etti. Kaldırımda bir ayakkabı teki vardı, kadın ayakkabısı. Samsung'unu çıkarıp Redfone app'ten Lisbeth'i aradı. Lisbeth cevap vermedi. Mikael'in endişesi daha da arttı. Bir kez daha denedi. En sonunda Tree Map'ten mesaj gönderdi. Camilla peşinizde, sığınaktan ayrılın. Höckensgatan'dan bir taksi geliyordu. Taksi şoförünün kendisine bakarken ürperdiğini fark ederek şaşırdı. Ama korkunç bir ifade vardı yüzünde. Kendisiyle diyalog kurmaya çalışan şoföre cevap vermedi. Arka koltukta oturuyor, gözleri endişeyle parlıyordu. Bu şoförü daha da ürküttü. Stockholm o saatlerde çok ıssızdı. Fırtına biraz hafiflemişti ama hala denizde beyaz köpükler vardı. Karşı taraftaki Grand Otel'e baktı Mikael. Şu Needham denilen adama ekip Lisbeth'in yanına gitmeyi düşündü bir ara. Hiç değilse polisi uyarıp bir ekip göndermelerini sağlayabilirdi. Hayır, Lisbeth'e haber vermeden yapamazdı bunu. Eğer bir çatlak bulur da bu bilgi sızarsa felaket sonuçlar doğurabilirdi. Tree Map'ı tekrar açtı, bir mesaj daha yazdı. Yardım göndermemi ister misin? Cevap gelmedi. Taksi parasını ödedi. Dalgın bir ifadeyle dışarı çıktı. Otelin döner kapılarından geçti. Saat sabah 4:20 geçiyordu. 40 dakika erken gelmişti. İlk defa bir randevuya bu kadar erken geliyordu. Ama sanki içinde bir yangın vardı. Resepsiyona gidip kararlaştırıldığı gibi telefonlarını bırakmadan önce bir kez daha Erika'yı aradı. Lisbeth'e ulaşmaya çalışmasını, polisle teması kesmemesini ve zorunlu gördüğünü yapmasını söyledi. Eğer yeni bir şey duyarsan Grand Otel'i ara, Mr. Needham'ı sor. O kim? Benimle görüşmek isteyen biri. Bu saatte? Bu saatte dedi, resepsiyona gitti. Edwin Needham 654 numaralı odada kalıyordu. Mikael kapıyı çaldı, kapı açıldı. Karşısında öfke ve ter kokan bir adam vardı. Yeni uyanmış, akşamdan kalma bir diktatör heykeline ne kadar benzerse, o da o kadar internette gördüğü balık tutan adam resmine benziyordu. Elinde bir içki kokteyli vardı. Asık suratlı, dağınık saçlıydı. Bu haliyle bir buldogu andırıyordu. ''Mr. Needham'' dedi Mikael. ''Ed'' dedi Needham. ''Sizi böyle uygunsuz bir saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama önemli bir mesele.'' ''Öyle görünüyor'' dedi Mikael kuru bir sesle. ''Mesele ne biliyor musunuz?'' Mikael başını iki yana salladı, içeri girdi. Masanın hemen yanındaki koltuğa oturdu. Masanın üzerinde Schweppes ile bir şişe cin vardı. ''Gerçi nereden bileceksiniz?'' diye devam etti Ed. ''Bir yandan da sizin gibi adamların neler bildiklerini bilemeyiz. Tabii ki hakkınızda araştırma yaptım. İnsanları yağlamaktan gerçekten nefret ederim. Dilimde kötü bir tat bırakır. Ama yine de kendi alanınızda eşsiz olduğunuzu söylemeliyim değil mi?'' Mikael zorla da olsa gülümsedi. ''Eğer konuya girerseniz sevinirim.'' ''Tamam, sakin olun. Su gibi berrak olacağım. Sanırım nerede çalıştığımı biliyorsunuzdur.'' ''Çok emin değilim.'' ''Puzzle Palace'da, Sigint City. Bütün dünyanın tükürük çanağında yani.''
''NSA?''
''Aynen. Bizimle uğraşmanın ne akıl almaz bir çılgınlık olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Edebilir misiniz, Mikael Blomqvist?''
''Sanırım edebilirim.''
''Peki, aslında şu sizin kadın arkadaşınızın yerinin neresi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu tahmin edebiliyor musunuz?''
''Hayır.''
''Hapishane, ömür boyu.''
Mikael gülümsedi. Sakin, kendinden emin bir gülümseme olmasını umdu.
Kafasında düşünceler birbirini kovalıyordu. Neler olduğunu tahmin etmeye başlasa da hızlı sonuçlar çıkarmamalıydı. Yoksa Lisbeth NSA'yı mı hacklemişti? Daha düşünürken ürperdi. Sanki şimdi bir yerde bir çocukla saklanması, bir katilin izlerini sürmesi yetmezmiş gibi bir de ABD ve diğer istihbarat örgütlerini mi takmıştı peşine?
Bu hiç mantıklı değildi.
Lisbeth'in ayırt edici özelliği ucunu bucağına hesap etmeden bir işe girmemesiydi. Kendini içgüdülerine bırakmaz, harekete geçmeden önce enine boyuna düşünürdü. Bu nedenle kimliğinin açığa çıkacağına dair ufacık bir risk bile görse NSA'yı hacklemek gibi bir aptallık yapmazdı. Tamam, bazen tehlikeli işler de yapardı ama aldığı riskle sağlayacağı fayda arasında bir denge olurdu hep. Yani sırf şimdi şu karşısında duran türden bir kızgın köpek gelip dişlerini geçirsin diye iş yapmazdı.
''Sanırım çok acele sonuçlar çıkarmışsınız.'' dedi.
''Bırak şimdi bu ayakları birader. Aslında sözcüğünü kullandığımı duymadın sanırım.''
''Duydum.''
''Lanet bir sözcük değil mi? Her şey için kullanılabilir. Aslında sabahları içmem ama şimdi burada elimde bir içkiyle oturuyorum. Demek istediğim, eğer bazı işlerde bana yardım etme sözü verirsen şu arkadaşını kurtarabilirim.''
''Dinliyorum.''
''Akıllı bir karar. Önce kaynağı koruma kuralına bağlı kalınacağı garantisi istiyorum.''
Mikael şaşırdı. Bunu hiç beklemiyordu. ''Yani bir şey mi ifşa edeceksin?''
''Yok, Tanrı korusun. Ben sadık bir av köpeğiyim.''
''Yani şimdi NSA adına burada değilsin, öyle mi?''
''Diyelim ki şu an kendi ajandan var. Bir parça kendi pozisyonumu belirliyorum. Ne dersin?''
''Tamam, kaynak korunacak.''
''İyi, anlatacaklarımın ikimizin arasında kalacağı garantisini de istiyorum. Tabii bu sana çok tuhaf gelebilir. İnsan araştırmacı bir gazeteciden çenesini tutmasını isteyecekse ne bok yemeye fantastik bir öykü anlatır değil mi?''
''Evet, merak edilecek bir şey.''
''Kendime göre nedenlerim var. Aslına bakılırsa bütün bunlar için söz almama bile gerek yok. Arkadaşını koruyacağını düşünmem için yeterince sebep var.'' ''Senin açından öykünün asıl ilginç tarafının başka bir yerde olduğuna dair de. Sana bu konuda da yardım edebilirim. Tabii işbirliğine hazırsan.''
''Bakalım.'' dedi Mikael gergin bir ifadeyle.
''Neyse, birkaç gün önce bilgisayar ağımız hacklendi. Ünlü NSA.net biliyorsundur herhalde.''
''İşte biraz.''
''NSA.net 11 Eylül'den sonra geliştirildi.''
İçeride ulusal güvenlik teşkilatları, dışarıda da Anglo-Sakson ülkelerin Five Eyes denilen istihbarat teşkilatları arasında koordinasyonu sağlayacak hale sokuldu. Kapalı bir sistem. Kendi bilgisayar ağı, kapıları ve köprüleri var. Bütün diğer ağlardan bağımsız. Sinyal istihbaratını uydular ve fiber kablolar aracılığıyla oradan yönetiyoruz. Büyük bilgisayar bilgi bankalarımız da orada. Tabii güvenlikle ilgili görülen analiz ve raporlarda. Şimdi Moray denilen az gizlilik gerektirenlerden başkanın bile göremeyeceği ultra top secret olanlara kadar hepsi. Sistem Texas'tan yönetilir. Bu da ayrı bir aptallık ya. Ama yine de son yenileme ve gözden geçirmelerden sonra kendi bebeğim gibi görüyorum onu. Sana bir şey söyleyeyim mi Mikael? Kıçımdan ter aktı. Hiçbir iblis istismar edemesin, hele hacklemeyi aklından bile geçirmesin diye gecemi gündüzüme katarak kendimi perişan ettim. Bugün en küçük bir anormallik baş gösterdiğinde, sınır ufacık da olsun aşıldığında alarm zilleri çalar. Bu işte tek benim olduğumu sanma. Bağımsız uzmanların olduğu kocaman bir ekip gözlüyor sistemi. Hiç iz bırakmadan internette iş yapmak artık imkansız. En azından böyle olacaktı. Her şey kaydedilip analiz ediliyor. Biz fark etmeden tek bir tuşa bile dokunulamayacaktı. Ama yine de dokunuldu. Evet, bunu bir yere kadar kabul de ederim. Her zaman bir açık bulunur. Açıklar biz onları bulup kendimizi geliştirelim diye vardır. Açıklarımız bizi uyanık ve tetikte tutar. Sorun o kadının içeri sızmasında değil, yapma tarzında. İnternetteki sunucularımızı zorlayarak gelişmiş bir köprü kurdu ve sistem yöneticilerimizden biri aracılığıyla ağa girdi. Yalnızca operasyonun bu bölümü bile bir sanat harikası. Ama bununla da kalmadı. Bir ghost user'a dönüştü bu iblis.
Neye?
Bir hortlağa. Biz fark etmeden etrafımızda dönüp duran bir hayalete.
Şu alarm zillerin çalmadı mı?
Bu iblis bildiklerimize benzemeyen bir casus virüs yerleştirdi. Yoksa sistem hemen deşifre ederdi. Bu virüs statüsünü durmadan yeniledi. Yetki alanını gittikçe genişletti. En üst düzey öneme haiz şifre ve kodları ele geçirdi. Bütün kayıt ve veri tabanlarını birbirine bağladı ve birden tombala.
Tombala ne?
Aradığını buldu. Bulur bulmaz da ghost user olmaktan vazgeçti, bize ne bulduğunu göstermek istedi. Alarm zillerim ancak o aşamada çaldı, yani onun çalmasını istediği zamanda.
Peki ne buldu?
İki yüzlülüğümüzü Mikael, sahtekarlığımızı. İşte bu nedenle Maryland'de yağlı kıçımın üstüne oturup o kadının üzerine Bahriyelileri salmak yerine burada seninle oturuyorum. Bu kadının eve hırsız gibi girme nedeni evde hırsızlık malı olduğunu göstermekti. Onu fark ettiğimiz anda gerçek bir tehlikeye dönüştü. Öylesine bir tehlikeye dönüştü ki tepedekilerin bulduğu tek çare hiç bulaşmadan peşini bırakmaktı.
Ama sen onlar gibi düşünmüyorsun.
Hayır, düşünmüyorum. Onu bir elektrik direğine bağlayıp kırbaçlamak istiyorum. Ama maalesef denileni yapıp avı yarım bırakmak zorunda kaldım. İşte bu Mikael tepemin tasını attırdı. Bu benim toparlanmış halim ama aslında dediğim gibi aslında...
Cinlerin tepende.
Öyle. İşte seni sabahın köründe bu nedenle buraya çağırdım. Şu senin vasfına ülkeden kaçmadan ulaşmak istiyorum.
Neden kaçsın ki?
Çünkü bu kadın bir çılgınlıktan diğerine atlıyor, öyle değil mi?
Hiçbir fikrim yok.
Tabii ya.
Peki hacker'ın o olduğundan nasıl bu kadar eminsin?
Şimdi tam da bunu anlatacaktım Mikael. Ama anlatmaya vakit bulamadı. Odadaki telefon çaldı. Ed hemen açtı. Resepsiyondan Mikael Blomquist'i arıyorlardı.
Ed ahizeyi Mikael'e verdi ve gazetecinin endişeli bir haber aldığını fark etti. Bu nedenle özür dilerim gibi bir şeyler mırıldanarak odadan fırlamasına şaşırmadı. Ama durumu da kabullenmedi. Paltosunu alıp peşine düştü. Mikael tıpkı 100 metre koşucusu gibi koridorun sonuna doğru koşuyordu. Olayın ne olduğunu bilmese de kendisinin ilgilendiği konuyla bağlantılı bir şey olduğunu düşünerek peşinden gitti.
Eğer sorun Wasp ve Baldur ise olay yerinde olmalıydı. Gazeteci asansörü geçip merdivenlere atılmıştı. Ed soluk soluğa resepsiyona indiğinde Mikael telefonlarını almış konuşarak döner kapıya koşuyordu, sokağa çıktı.
''Ne oldu?'' dedi Ed, deniz kenarında taksi bekleyen gazetecinin yanına geldiğinde.
''Sorun'' dedi Mikael.
''Gideceğin yere ben götürebilirim.''
''Bok götürürsün, böyle sarhoşken araba kullanamazsın.''
''Sen kullan o zaman.''
Mikael bir süre durup Ed'e baktı. ''Senin derdin ne?'' dedi.
''Birbirimize yardım etmek.''
''Şu hacker'ını kendin tutukla.''
''Benim birini tutuklayacak yetkim yok artık.''
''İyi, araban nerede?''
National Museum'a doğru koştular. Ed kiraladığı arabayı oraya park etmişti.
Mikael Ingaro'ya doğru gideceklerini söyledi aceleyle. Nasıl gideceğini yolda tarif edecekti ve hiçbir hız sınırına uymayacaktı.
26. Bölüm 24 Kasım sabahı. August çığlık attı. Aynı anda ayak sesleri duydu Lisbeth. Evin yan tarafından gelen hızlı ayak sesleri. Silahını sıkıca kavrayıp fırladı. Kendini çok kötü hissediyordu. Ama şimdi bunu düşünecek halde değildi. Kapı aralığına doğru koşarken taraçada birini gördü. Bir an durumun lehine olduğunu düşündü. Birkaç saniye öndeydi. Ama sahne değişimi dramatikti. Taraçadaki adam cam kapıları aldırmadı. Elinde silah yıldırım gibi içeri dalıp hiç tereddüt etmeden çocuğu ateş etti. Lisbeth karşılık verdi. Belki daha önce tetiğe basmıştı. Bunu bilemiyordu. Hatta adama doğru ne zaman atıldığını da bilemiyordu. Yalnızca adamla şiddetli bir şekilde çarpıştığını hissetti. Yuvarlak mutfak masasının hemen önünde yerde yatan adamın üzerinde buldu kendini. Hiç tereddüt etmeden bir kafa attı adama. Öylesine şiddetliydi ki başında ziller çaldı. Sallanarak ayağa kalktı. Bütün oda dönüyordu. Gömleği kan olmuştu. Yine mi yaralanmıştı? Kontrol edecek zaman yoktu. August neredeydi? Masanın etrafında yoktu. Kalemleri, pastel boyaları, resimlerini çizip sayılar yazdığı kağıtlar duruyordu masanın üzerinde. Buzdolabı tarafında bir inleme sesi duydu. İşte oradaydı. Dizlerini göğsüne çekerek oturmuş titriyordu. Kendini tam zamanında kenara atmış olmalıydı. Lisbeth tam ona yönelmişken sesler duydu. Alçak sesle konuşmalar, kırılan dal sesleri, başkaları da geliyordu. Çok hızlı davranmalıydılar, hemen çıkmalıydılar evden. Eğer gelen kız kardeşi ise arkasına bir sürü adam takmış demekti. Her zaman böyleydi. Lisbeth yalnız başınayken Camilla'nın bir çetesi vardı. Bu nedenle eskiden olduğu gibi şimdi de daha zekice ve daha hızlı hareket etmeliydi. Sanki bir şimşek ışığında bakar gibi hızla göz attı araziye. August'un yanına koşup haydi dedi. August hiç kımıldamadı, donmuş gibiydi. Kolundan tutup hızla ayağa kaldırırken yüzü acıyla kasıldı Lisbeth'in. Her hareketi acı veriyordu. Ama kaybedecek zaman yoktu. Sonunda August da anlamıştı bunu. Kendi başına koşabileceğini işaret etti. Lisbeth mutfak masasının üzerinde duran bilgisayarını kaptı, taraçaya çıktı. Yanından geçerlerken yarı baygın yatan adam bir gayret doğrulup August'un ayağını tutmaya çalıştı. Lisbeth bir an adamı öldürmeyi düşündü. Vazgeçip karnına ve boynuna şiddetli tekmeler indirdi. Bir tekme de silahına savurup uzaklaştırdı. August'la birlikte taraçaya çıktı. Yamaca inip alt taraftaki kayalıklara koştu ama birden durdu. August'un yaptığı resmi düşündü. August'un ne kadar ilerlediğini bilemiyordu. Geri dönse miydi? Yok, her an orada bitebilirlerdi, kaçmalıydılar. Ama yine de o resimler bir silahtı, değil miydi? Sonra bütün bu çılgınlıkların nedeni August'u dün akşam keşfettiği kaya yarığına soktu, bilgisayarını yanına koydu. Sonra yukarı eve koştu, masanın üzerine araştırdı. Önce bulamadı. Her tarafta Lasse Westman resimlerini yaptığı ve asal sayılar yazdığı kağıtlar vardı. İşte oradaydı. Satranç kareleri ve aynaların üzerinde alnında keskin bir yara izi olan soluk bir adam görülüyordu. Lisbeth artık çok iyi tanıyordu bu adamı. Şimdi yerde uzanmış kıvranan adamdı bu. Hızla cep telefonunu çıkardı, resmi taradı, Bublanski ile Sonya Modig'e gönderdi. Hatta kağıdın kenarına bir şeyler de yazdı ama arkasından büyük bir hata yaptığını anladı. Etrafı kuşatılıyordu.
34. ayrımın sonu, sayfa 425.